Değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün yine Pınar'ın Kaynağından programımızın 243.sünü gerçekleştireceğiz. Bu sohbeti de yine değerli dostlarımızdan, kardeşlerimizden Serkan Karaca Beyefendisi'nin sorusunu cevaplayacağız. Evet, kardeşimiz şöyle demiş. Abi selam. Kafama bir şey takıldı. Bu Ahzab suresinin 73. ayetini bulamadım. Abi nereye sakladın bu ayeti? Siz değerli abime ve eşine saygılarımı sunarım. Hayırlı akşamlar demiş. Şimdi bir durumu tespitini bildirmiş. Bir de espri yapmış. Nereye sakladın bu ayeti diye. Tabii önce cevap vereyim şöyle bir kısaca. Ayeti hiçbir yere saklamadık. Ayet Musaf'ta olması gereken yerde. Onu önce böyle bir söyleyeyim. Ama nerede? Teknik olarak, semantik olarak olması gereken yerde o ayet. Ama 72'den sonra değil. Onu önce burada bildireyim. Değerli kardeşim ve değerli dostlar, kardeşimin sorduğu konu ve bugünkü işleyeceğimiz konu hakikaten benim ta ciğerimde, kalbimde büyük bir yara. Evet, mübarek mushafımızı, Kur'an hani kitaba döküldü, mushaf sayfa falan ayarlandı, sureler ayarlandı ya. İşte o Allah'ın emrettiği şekilde yapılmamıştı. Resulullah'ın da tasnif ettiği şekilde yapılmamıştı. Sonradan hani birileri gafletten olması mümkün değil, direkt olarak ihanetten böyle mushaf üzerinde belirli oynamaları yaptılar. Şimdi konuyu oradan girip bu konuları açıklayıp o meseleyi de aydınlığa kavuşturacağım. Dediğim gibi içimde, kalbimde derin bir yara. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle gelecekte neler olacağını bildiğinden peygamberi ve müminleri uyardı. Fussilet 26'da şöyle buyurdu. Kafirler, üstün gelmeniz için bu Kur'an'ı dinlemeyin. Onun içinde anlamsız şeyler yapın, lağv yapın. Yani anlaşılmasını her türlü yolla engelleyin dediler. Bunu Cenab-ı Hak özetle Kur'an'da Fussilet suresinin 26. ayetinde bildirdi. Halbuki Müslümanlar da, müminler de kafirlerin böyle bir girişimde bulunacaklarını, böyle bir el atma yapacaklarını gördüler, bilirlerdi de. Ama Cenab-ı Hak yine de bunu müminlere kıyamete kadar herkese bilgi olsun, uyarı olsun diye bu ayeti gönderdi. Evet, kafirlerin taktiği neymiş? Planı, projesi neymiş diyecek olursak, evet, galip gelmeniz için diyorlar. Yani Müslümanları mağlup edip yenmek, biz de zafer kazanalım dersek şayet, evet, Kur'an'ı dinlemeyeceksiniz, dinletmeyeceksiniz. Milleti Kur'an'dan uzak tutacaksınız. Bir, uzak tutamadınız mı? Kur'an'ın içerisinde belirli bir şeylerin bozuntusunu yapacaksınız. ve anlaşılmasını engelleyeceksiniz diye planları varmış, projeleri varmış. Cenab-ı Hak da bunları bize deşifre edivermiş. Evet. Şimdi işte bu kardeşinizin 73. ayeti 72'nin devamı olarak vermeyişinin nedeni bu kafirlerin projesinin Musaf üzerinde uygulanmış olmasından kaynaklanıyor. Bakın bu çok ciddi bir konu. Kalbimde, içimde büyük yara. Anlatacağım da. Şimdi Kur'an'ımızı Cenab-ı Hak peygamberimize indirmeye başladığı zaman hani Müzzemmil suresi var. Müzzemmil suresinde hani peygambere ilk harekete geç, vazifeye başla emri var. Alak suresinde peygamberle atanışı var. Kalem suresinde neden peygamber yani Abdullah'ın oğlu Muhammed'in peygamber yapılış gerekçeleri var. Üçüncüsü de Müzzemmil suresinde kum diye başlar, göreve başla emri var. Değil mi? İşte orada Müzzemmil suresinde 2 ila 4. ayetleri birlikte vereyim. Şöyle bir şey yapayım. Bakın görevine. Geceleyin kısa bir süre hariç, bazen gecenin yarısı, bazen bundan biraz daha eksik, bazen buna biraz daha ekle fazla. Yani gecenin bir bölümünü görevle geçireceksin. Kalk görev yap. Kendine indirilmekte olan Kur'an'ı da tebliğ ederken düzgünce düzene koy. Bakın, sana indirilen Kur'an'ı düzgünce düzene koy. Sana Kur'an indireceğiz. Kavli sakil diye de geçer. Ağır bir yük. Ama bunları düzgün olarak düzenleyeceksin. Karıştırmayacaksın. Düzenli olarak. Ne cümleleri karıştıracaksın, ne paragrafları karıştıracaksın, ne pasajlarını karıştıracaksın, ne de sırasını karıştıracaksın. Allah'ın emri bu. Buna tertil diyoruz. Ve reddil Kur'an'a tertiyle. Çok önemli bir şey. Bakın. Şimdi hatta şöyle bir şey daha söyleyeyim. Daha ileride gelecek. O yani bu şeyden sonra ta Furkan suresinde 32 ve 33. ayetlerde kafirler diyorlar ki Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? Madem bu kitap Allah'tan gelir diyor, topluca niye gelmedi? Evet dediler. Allah buna cevabı. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirelim diye böyle parça parça indirdik. Toplu indirseydik hafsadan almazdı. Hani ne yapar? Bir şiir ezberlenirken, bir mesela hafızlık yapılırken herkes ne diyeyim ezberlerken Kur'an ayet ayet sırayla böyle ezberler gidersin. Bunu da biz yavaş yavaş zihnine, kalbine nakşede ede yerleştire yerleştire parça parça indirdik. Ve biz onu tane tane birbirine karıştırmadan vahyettik. Ve onu reddellahu tertiladır. Evet biz de onu tertilledik. Yani birbirine karıştırmadık. Ne cümlesi, ne paragrafı, ne pasaj. Hiçbirisini. İndirirken de bir şey karıştırmadık. Neden? Allah Kur'an'ı necim, necim, necim indirdi. Evet. Böyle bu topyekun gelmedi. Şimdi tertil sözcüğü ne? Her iki ayette peygambere verilen emirde de bir, Allah'ın kendi açıklamasında da kendi indiriliş şeklinde tarzında da tertilden bahsediyor. Sözlük tertil. Bakın bunu iyice anlayın tertili. Sorunların hepsini kendiniz çözersiniz. Bir şeyin tertibinin güzelliği demek. Bu sözcük dilinde bir şeyden birinin diğerine karışmaması, tarak dişi gibi birbirine karışmamış, karışmayan anlamına gelir. Bu durum muhkem, kuvvetli, sımsıkı olmanın zıttıdır. Mesela dişlerin tertili, Arapçada bunu oradan getirmişler. Dişlerin seyrek bir şekilde düzene konulmuş, dizilmiş olması demektir. Bu sözcük Arapçada güzel dizilmiş dişler manasında kullanılır. Dişler birbirine değilse ona tertil demiyorlar. Dişler ayrı koyar, tarak dişi gibi olacak. Hiçbirisi biriyle kesişmeyecek. Kesişim noktası olmayacak, karışmayacak. Bundan. Evet, şimdi burada sosyal alanda tertil, konuşma esnasında sözün, yazarken ise kelimelerin, paragraf veya pasajların birbiri ardınca tek tek, yavaş yavaş, ağır ağır, tane tane dizilmesi, birbirine karıştırılmaması demektir. Buna göre Kur'an'ın tertili, Kur'an'ın indiği şekilde tertibinin korunması, bir necmin hiçbir başka necme karıştırılmaması demektir. İşin şeyi bu. Evet. Kur'an'daki bu. Ve Kur'an böyle de olmalı. Değil mi? Ama elimizdeki mushaf böyle değil işte. Sorun bu. İşte bunun yararı ne olacak diyecek olursanız böyle şeyleri, burada iki şey söyleyeceğim size. Birincisi, konu ettiğimiz hani Furkan suresinin 33. ayetinde, bak neden Kur'an hani böyle parça parça necim necim geldi. Onların sana getirdikleri her bir sorun da biz kesinlikle sana hakkı ve en güzel açıklamayı getirmişizdir. Yani toplumda ister bu aile hukuku olsun, aile içerisinde, mahallede, toplumda, ülkende bir sorun olursa o sorunun çözümü için sana ayet indirdik. Kur'an böyle necim necim indi. Bakın İsra suresinde de ve biz Kur'an'ı sadece hak ile indirdik. O da sadece hak ile indi. Ve biz seni yalnızca müjdeci ve uyarıcı olarak elçi yaptık. Ve Kur'an'ı biz onu insanlara beklentilerine göre öğrenip öğretesin diye parça parça indirdik. Ve biz onu indirdikçe indirdik. Neymiş? Kur'an niye öyle parça parça gelmiş? Beklentilere cevap versin diye, beklentilere göre. Ve neticede de şöyle ne diyelim bu ayetler kapsamında. Şimdi Kur'an'da biliyorsunuz Kur'an'ın şifa olduğunu bildiren ayetler var. Ve özellikle burada Yunus suresinin 57. ayetini size takdim edeyim. Ey insanlar! Bak Müslümanlar da demiyor, inananlar da demiyor. Tüm insanlar. Size Rabbinizden bir öğüt. Göğüslerdekine şifa. İnsanlar, inananlara da bir kılavuz ve bir rahmet gelmiştir. Kur'an burada neymiş? Öğüt, inananlara kılavuz ve rahmet. Ama göğüslerdekine, zihinlerdeki sorunların tümüne de şifa. Demek ki bu Kur'an hani beklentilere göre ya indirmişti ya Cenab-ı Hak. Nerede bir sorun var da ona göre indirmişti ya. Bu ne demek? Şöyle söyleyeyim. Bunun anlamı nerede bir hastalık var? O hastalığın reçetesi olarak geldi. Evet. Hastalık reçete. Yani o sorun neyse onun çözümünün bildirdi orada Cenab-ı Hak. Kur'an böyle bir kitap. Şimdi ama burada bir şey daha şey yapacağım. Bunu dikkatli şey yapın. Bu tertil konusunda. Bu tertil konusunu maalesef hala çağımızda Kur'an'ı güzel okuyuşta okuma, kelimeleri ağızdan kolaylıkla ve düzgün bir biçimde çıkarmak. Hani mahraç ilmi diye de bir ilim şey yaptılar. Sesleri hani bazıları harfleri o kadar zorlu, o kadar itinalı çıkar ki ooo öyle. Buna çevirdiler tertili biliyor musunuz? Şimdi peki size bir şey söyleyeyim. Hani Furkan 32'de diyor ki verettelnahu tertile diyordu. Biz Kur'an'ı tertilledik diyordu. Peki bu o anlayışa göre hiç böyle dünyada, insanlıkta Allah'ın Kur'an'ı bu anlamdaki bir tertille okuduğunu gören, duyan var mı? He? Da böyle şey yapıyorlar. Tecvitli Kur'an okumaya tertil dediler. Bu da ne oldu? Hani böyle söyleyeyim. Bu arada da normal müzik yarışmaları, Kur'an okuma yarışmaları tertiplendi. O daha güzel okudu, onun güzel şeyi var derken kulak zevkini gidermek için şeyler düzenleniyor. Bu hatta ve hatta diyelim ki Kur'an'a en çok sahip çıkması gereken kurum tarafından da yapılıyor. Bu büyük bir cinayettir. Kur'an'a ve İslam'a saygısızlıktır. Böyle yaparken hani Kur'an'ın içerisindeki hikmetler yani insanlığın sorunlarına çözüm olacak kanunlar, yasalar, ilkelerin hepsi yok olup gitmekte. Herkes yani bal kavanozunu yalayıp durup içerisine inmemekte. Evet. Şimdi bu Kur'an böyle öğüt, kılavuz, hikmet içerisi insanların derdine deva olacak şeyler. Şimdi bir düşünün ki, bakın bir düşünün ki bir memleketin huzurlu yaşaması için devlet tarafından yapılan kanunlar vardır. Anayasası vardır, ceza hukuku vardır, idari hukuku vardır, medeni hukuku vardır. Bir düşünün ki vatandaş içeriğini anlamadan, bilmeden hadi anayasayı böyle besteleyin ve güzel güzel hafızlara, mevlüt hanlara, musiki üstadlarına da anayasayı okutun. Kime ne ders var? Medeni kanun da yapın. Ceza kanunlarını da yapın. Besteletin okutun bakalım millete. Ne işe yarayacak? Hiçbir işe yaramaz. Veyahut da Kur'an şifa dedik, reçete dedik her dertlere. Her ilacın kendisine göre içerisinde bir ilaç tarifi var, prespektüsü var değil mi? Hadi onu da böyle besteliğin okutturun. İlaç orada dursun, kimse içmesin, derdini teslim. Kime ne yararı var ki? Artık uyanalım. Unutmayın. Bundan sonra programlarımızı bilgili olduğundan dolayı aklını kullandığı için de tefekkür eden dostlara ayırdık. Bundan sonra öyle gidecek. Biraz da sert olabilir ama yapayım. Şimdi ikinci bir şey. Kur'an'ın kendi özelliğinde Allah'ın emri bu. Allah'ın koyduğu kurallara göre Kur'an tertilli okunacak. Çünkü peygambere emir o, kendisi de tertillemiş. Bir de tedebbür var. Tedebbür ne? Tedebbür de arka arkaya dizme. Arka arkaya dizme. Neyi arka arkaya dizecek? Gelen vahiyleri, gelen necimleri arka arkaya dizecek. Tutup da 10. sırada inmiş necimi getirip de birinci sırada inmiş necimi 100. sıraya götürmeyecek. Ama elimizdeki Mus'haf'a bir bakacak olursanız iniş sıralarıyla resmi Mus'haf'taki sıraları bu böyle. O orada. Mekke Medine'de, Medine Mekke'de falan filan sıraları ise o. Birbirinin arkasında olan çoğu surelerin arasında yüzlerce sure girilmiş. Neden? Ya bunun tek nedeni var işte, adam demiş Kur'an'ı anlaşılmasın, lağv yapın demiş, kafirler filan yapmışlar. Bizim Müslümanlar da, Hazretler de bunu böyle yapmış. Ama bunu yapan adamların adına Hazret dendiği için, Hazreti falan, Hazreti filan dediği için eleştirilemiyor. Ya bunlar hain. Bunlar hain. Hain oğlu hain ama eleştirilemiyor. Neden? Adında Hazret var. Hani Hazreti Köroğlu fıkrası var ya, işte aynen onun gibi. Bunların adında Hazret olduğundan şey yapılamıyor. Bakın, Kur'an'ımız üzerinde yüzlerce, binlerce eleştiri var. Belki siz bilmiyorsunuz, belki duymuyorsunuz ama gerçek bu. Bunların kaynağı Kur'an'da tertiple riayet edilmemesi ve tedebbüre riayet edilmemesidir. Tedebbür ne? Bakın şimdi, önce ayeti bir şey yapalım. Nisa suresinin 82. ayeti. Onlar hala Kur'an'ı arka arkaya dizerek gereği bir düşünmezler mi? Arka arkaya dizerek, tedebbür ederek. Ya tedebberun diyor Cenab-ı Hak. Eğer ki o Allah'tan başkası tarafından olsaydı kesinlikle onun içinde birçok karışıklar bulurlardı. Evet. Şu anda Mushaf'taki dizim üzerinden birçok değil, binlerce, on binlerce karışıklık mevcut. Dinlisi, dinsizi, genci, ihtiyarı, akıllı olan hepsi bunun böyle Allah'tan tarafından olmayacağını zannediyorlar. Kur'an üzerinde şüpheye düşüyorlar. Ama Kur'an üzerinde böyle bir şey yapıldığı zaman tedebbür, yani ayet sıraları da sıralandığı zaman, inişe göre sıralandığı zaman, öyle söyleyeyim, kesinlikle Kur'an üzerinde herhangi bir karışıklık bulmak söz konusu değil. Şimdi karışıklık ne dediğimiz zaman, onu da ben size şey yapayım. Onu da belirteyim. Karışıklık anlaşılmazlık demek. Öyle söyleyeyim. Mesela miras ayetleri İsa suresinde düzgün düzenlenmediği zaman herifin oğlu çıkar, Allah matematik bilmiyor der, bunu kullanır, gençlerin kafasına bulandırır. Ne dersin? Kimse de buna haklı olarak cevap veremiyor. Çünkü mal ortada. Tertilsiz bir mushaf, tedebbürsüz bir mushaf haliyle bir sürü ihtilaf var. Hatta arkadaşım bir tanesi yurt dışından Kur'an'da bilmem böyle ihtilaf bulana ben şu kadar ödül vereceğim dedi de ben dedim ki ben sana bir liste yapacak olursam, bakın sana bir liste yapacak olursam senin servetin yetmez dedim. Evet. Şimdi miras ayetleri de. Şimdi bütün bu noktaları dikkate şey yaptığımız zaman neler oluyor? Şimdi mesela açın Lokman suresini, normal bir sıradan meal alın elinize okuyun. Lokman oğluna nasihatta bulunuyor. İki cümle söylüyor. Ondan sonra araya reklam giriyor. Ana baba hukuku, işte anana şöyle davran, babana böyle davran dedikten sonra tekrar ey oğulcum diye yeniden başlıyor. Ana baba hukuku oraya ne teknik olarak ne de semantik olarak uygun değildir. Bir. İnceleyin. Siz kendiniz inceleyin bak böyle. Enam suresinde en az 10 tane ayet bu yerleri, yani tertil ve tedebbürü söz konusu olmadığından dolayı bizzat ayetlerin çoğu peygamberin kendi sözü olarak anlaşılır. Ha, o zaman Kur'an Allah'ın kitabı mı, peygamberin kitabı mı? Akıllı adam her bir bu şey yaptıktan sonra bunu sorar, sorgular. Sorgulayınca ne olur? Kur'an hakkında şüpheye düşer, Allah hakkında şüpheye düşer, din hakkında şüpheye düşer. Ondan sonra da bizim çocuklar niye deist oldu, niye ateist oldu? Öyle mi? Başta sorumlular olmak üzere. Şimdi Enfal suresinde Aman Allah. Enfal suresinin bütün ayetleri hercü mercü olmuş. Aşure çorbasına dönmüş. O ona. Böylece de ayetler içerisinde nesih oldu. 42. ayet, 1. ayet birbiriyle çelişir. Birinde beşte bir kamunun, beşte dört şeyin, ötekinde bütün şeyler, enfal yani ganimetlerin tümü, savaş ganimetlerin tümü kamunun. Hangisi? Çıkışı içinde. Ve Müslümanlar niye böyle hani bu ayetleri şey yaptıklarından dolayı, yer değiştirdiklerinden dolayı, birinci ayet hükümsüz, hükmü kaldırılmış. Onun için 42. ayetle amel edeceğiz. Ondan sonra soygun düzeni başlayacak. Müslüman milletler, Müslüman şeyler orayı işgal et, burayı sömür, tamam mı? Oranın malına, oranın mülküne çök. Bunlar oldu. Ve ondan sonra İslam dünyanın gözünden düştü gitti. Evet. Kasem cümleleri var. Kasem cümlelerini bugünkü Mustafa meal yapanları hiçbirisi anlamıyor, hiçbirisi bilmiyor, hiçbirisi de namuslu davranmıyor. Kasemi bir yerde, cevabı bir yerde. Halbuki bunlar ayrılmaz bir bütündür. Cümle ikisiyle kasem bölümüyle kaseme cevap bölümü bir arada olması lazım. Hani Asır suresini dikkate alın. Onun gibi. O bütündür. Orada bozulma yapamamışlar. Ama Kaf'ta, Sad'da, yüzlercesi de bunun şeyi var. Şimdi mesela Vakıa suresi Taha suresinin devamı. Evet, devamı. Musaf'ın sonunda var olan bildiğiniz hani Zilzal suresi, İzaz Zülzilet-i Arzu Zülzaleha var ya, o da Taha suresinin devamı. Arada 150 tane sure var dostlar. Onu oradan ne olacak? Hatta bunun bir şeyi var bu Vakıa suresiyle ilgili. Bunu anlayamazsınız dedim. Tefsir yazmış profesörlere. Anlayamazsınız kardeşim. Anlamanız için size yürek lazım. Hakkı Yılmaz kadar da bilek lazım dedi. Neden? Arada 150 tane şey yapıp da sureyi aşıp da arka arkaya getirirsen sure öyle anlaşılır. Ha. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Hem biraz da gülün. Bakara suresinin 259. ayeti var. Hani eleştiriler de 100 sene hani adamın eşeği ölmüş de hani çürümemiş falan filan etleri falan filan diye milletin dalga geçtiği bir ayet var. Bakara 259. O hani biz onu da anlatacağım günün dediğinde şey şu. Teknik ve semantik açıdan olması gereken yere yerleştirdik biz çalışmalarımızda, mealimizde ve Tebyinül Kur'an'da. O ayet 259. ayet Kur'an'ımızdaki Bakara suresinin 171. ayetin devamıdır. Aynı konu. Yani müşrik ya şöyledir ya da böyledir diyor. İki şıklı bir şey. Ev kellezi merra ala garyetindi. Ev ve ke edatlarıyla gelir ya da böyledir der. Ama bunun yerinde anlatmaya çalışan adamlar var ya, ev edatının hani tenevvü çeşitleme olduğunu veya anlamına geldiğini, kef edatının hani benzetme olduğunu şey yapmadan oraya neredeyse ayetin yarısı kadar parantez eklemek suretiyle orayı anlamlaştırmaya kalkarlar. Ne dersiniz? Yahu bunu yerine götürün de direkt olarak konu anlaşılsın. Olmaz. Ha, şimdi anlatacağım şey mesela. Biz meali dünya ile ilk paylaştığımız zaman, evet, ilk paylaştığımız zaman, tabii yayın evinden vatandaş para vermiş, meali almış. Meali okuyor. Ama geliyor Bakara suresinde 258 demiş, 259'u okuyacak, 259 yok. Aramış, taramış, bulamamış. Yayın evini aramış. Demiş kardeşim siz bana kitap sattınız ama bu eksik, yanlış. Burada 259. ayet yok. Orada yayın evinden de cevap veren kişiler işin mahiyetinde bilmediğinden onlar demişler ki biz anlamayız o işten. Onu yazan adamla görüşeceksin. Yazan adama benim telefonu vermişler. Adam beni aradı. Direkt bana ana avrat düzleyerek 259'u ayeti yedin mi, yırttın mı, yuttun mu falan filan sövdü de sövdü, sövdü de sövdü, sövdü de sövdü. Bunlara da katlanmıyor. Bunlar önemli değil. Kur'an için her şey feda. Canımız feda. Ve bizi dinlemedi. Ama aradan zaman geçtikten sonra o Konya'da bir Kur'an halkasında Kur'an çalışırlarken orada bir arkadaş, o kişi de varmış, bana söven adam da oradaymış. Orada onu tebiğinden gerekçeleriyle okumuşlar, anlamışlar. Oradan 2 sene sonra benden özür diledi. Ha. Şimdi bu noktayı, bakın şimdi bu noktayı. Şimdi acizane kardeşiniz daha evvel de birkaç defa değindim ama nefsimi ilgilendirdiğinden fazla üzerine gitmiyorum. 2023 yılında dünyada Kur'an çevirmenleri konferansı yapıldı. Türkiye'den tek davet alan ben. Ve ben o şeydeki sunumlarında bugünkü mevcut mushaf üzerinden Kur'an'ı doğru anlamamız ve İslam'ı doğru anlamamız mümkün değildir teziyle ortaya çıktım. Bu anlattığım parça da o gerekçelerden biriydi. Hepsini de orada serdettim. Tüm dünya yahu bir devrim yaptın dedi. Bakın İranlısı, Bengaldeşlisi, Pakistanlısı, Arap ülkelerin tümü, Almanya'daki İslami profesörler, İngiltere'den, Amerika'dan hepsi bu konuya eğildi, dikkat çekti, aman ya dedi. Herkes bu konuya eğildi. Ben bunu yıllardır demiş olmamıza rağmen 20 senedir belki 25 senedir de bizim çalışmalarımız milletin elinde önünde olmasına rağmen bizim ilahiyatçılardan, bizim diyanetten bunların çoğunda uyarmamalarına tık çıkmadı. Tık tık. Yahu kabul et ya destek ol ya da çık karşıya eleştir, yalan söylüyorsun de, yanlış yapıyorsun de. Tıs çıkmadı. Evet. Ama şöyle söyleyeyim. Belirli dış dünyadaki üniversiteler bu konularda benim verdiğim doneler üzerinde çalışmaları yapıyor. Ha şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz bu kardeşiniz dünyada ilk defa Kur'an'ı necim necim ayır arıtmak suretiyle sizlere takdim etti. Bu kardeşinizin yaptığı necim necim ayırma %100 isabetli olmayabilir. Hataları da olabilir. Ama Kur'an necim necim olacak. Konu değil hata olan. Benim yapışlarımda hatalar olabilir. Ayet sıralamında belirli şeyler söz konusu olabilir. Ben bunu eserlerimizin, kitaplarımızın ön sözünde de yazdım. Biz başlangıç bunu belirttik. Genç kuşaklar, genç kardeşlerimiz bunu daha iyi bir şekilde, necimleri daha sağlıklı bir şekilde de yapabilirler. Bizim eksiğimiz varsa onları da onlar gidersin dedik. Evet. Şimdi meseleyi anladık. Bu safta ne dedik? Allah'ın emrettiği peygambere ve Allah'ın kendisinin yaptığı tertil yok. Allah'ın emrettiği tedebbür yok. Öyle mi? Öyleyse Kur'an üzerinde hani bir takım ihtilaflar, çelişkiler vesaire falan filan şeklinde şeyler bulunabilir. Ha, şimdi geldim ana konuya. Soruyu cevaplıyorum. Şimdi değerli kardeşim, Serkan öyleydi değil mi? Serkan Karacabey. Biz de Ahzab suresinin 73. ayetini Ahzab suresinin son ayeti olarak yeri alır. O ayeti 73'ten aldık, 63'ün devamı yaptık. İsterseniz bir okuyun. Öyle. 63'ün devamı yapın. Niye biliyor musunuz? Teknik olarak da semantik olarak da yoktur. Şimdi ayetin başında liyeziye var. Le. Bir şeye illete bağlıyor. Bir gerekçeye bağlıyor. Adamlar son ayet olunca arada emanet ayeti var. Li onun arkasında oraya buraya takma şeyi yok. O li bir yere takacaksın mecbur. Arap dilinin teknik özelliklerinden dolayı takamıyorlar. Parantez üstüne parantez. Parantez üstüne yamuk yumuk bir anlam çıkarmaya çalışıyor. Olmaz. Ama bu ayeti 63'ün devamı olarak okursan 63 ile 73'ü birlikte okursan anlam bütünlüğü, anlam tam tamına anlaşılır ve bir de ne var biliyor musunuz? Taha suresinin 15 ve 16. ayetlerinin bir benzeri olur. Kur'an'da ne vardı? Mesanilik ilkesi vardır. Allah bir konuyu çift dikiş atar diyorduk değil mi mesanede? Çift dikiş. Allah bu konuda çift dikiş atmıştır. Birisi Taha suresinde, birisi de Ahzab suresinde. Taha suresinin 15-16'sında, Ahzab suresinde 63-73'ü. Biz onun için yok etmedik 73. ayeti. 63'ün devamı olarak verdik. İsterseniz sunayım. İnsanlar sana kıyametin kopuş vaktinden soruyorlar. Hani bak burada ne var? Peygamber kendisine gelen soruları kendisi cevaplamıyor. Din Allah'ın. Değil mi? Hep sorulan soruların cevabı Allah'tandır. Kur'an'da 300-400 tane de ki var. Hep bu sorulan sorulara Allah'ın kendi cevabıdır. Peygamber cevap veremez. De ki, onun bilgisi Allah'ın yanındadır. Bakın, onun bilgisi Allah'ın yanındadır. Kısacası. Ama niçin biliyor musunuz? Münafık erkekleri, münafık kadınları, ortak koşan erkekleri, ortak koşan kadınları azap etmesi ve Allah'ın mümin erkekleri ve mümin kadınların tevbelerini kabul etmesi için Allah katındadır. Oldu mu şimdi? Onun işte bu hani münafık erkekleri, münafık kadınları bölümü var ya, o 73. ayet. Allah kıyameti neden gizlediğini şey yapıyor. Herkese özgürce iman fırsatı tanımak için diyor Cenab-ı Hak. Ne bilirsin ki belki kıyametin kopuş vakti yakında olur ve Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Nasıl? Lamı dediğim gibi orada şeye bağladığın zaman kıyametin vaktinin Allah tarafından gizlendiğine, kimseye bildirmediğine bağladığın zaman iş bitti. Teknik olarak bu böyle. Semantik olarak da uygun. Şimdi gelin bakalım hani dedim ya Taha suresinde Musa peygambere Allah vahyeder. Peygamber yapar biliyorsunuz. O peygamberlik görevlerinin içerisinde, ona verdiği hikmetlerin içerisinde bir de ne var biliyor musunuz? Bakın. Şüphesiz ki o saat yani kıyamet gelecektir. Onu ben herkes emeğinin karşılığını alsın diye neredeyse gizleyeceğim. Bakın. Burada neydi? Kıyametin kopuşu Allah'ın nezdindedir. Gizlenmiş değil mi? Neden? Burada öz olarak herkes emeğinin karşılığını alsın diye. Allah burada açmış. Ne demiş? Münafık erkekler, münafık kadınlar, ortak koşan erkekler, ortak koşan kadınlar. Onlar da emeklerinin karşılığını alsın. Cezalar için müminler de amellerinin, imanların karşılığını alsın diye. Oldu mu birebir aynı? Yani bu hakkı kardeşiniz niye o 73. ayeti almış da 63'ün devamı olarak şey yapmış. İşte bu gerekçeyle. Yani Kur'an'a yapılmış ihanetleri Allah'ın izniyle imkanları ölçüsünde Musaf üzerindeki şeyleri düzelttiği için öyle yapmış ve öyle olacak. Daha genç kardeşlerimi şöyle söyleyeyim. Bu konuda daha duyarlı olmaya, daha gayretli olmaya, daha da azimli olmaya, bu konularda iyice emek vermeye davet ediyorum. Evet, bu kardeşimize böyle bu konuyu net olarak açtığımızı sanıyorum. Evet, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.